İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Bu programın yapımcısı, takdimcisi, aynı zamanda Lider Eğitim, Gençlik, Kültür, Sanat Kulübü'nün, derneğinin çok kıymetli başkanı İdris Topçuoğlu'yla beraber huzurlarınızdayız. İdris Bey, nasılsınız?
İyiyiz, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
Hamdolsun, inşallah. Teşekkür ediyorum. Bugün 18 Mart, biraz Çanakkale özelinde konuşalım istiyoruz. Çünkü Lider Eğitim olarak hakikaten Çanakkale'ye ayrı bir önem verdiğinizi, özellikle gençlerimizin, sizin emek verdiğiniz genç arkadaşlarımızın Çanakkale ruhuyla dolmalarını, dedelerine layık birer torun olmalarını son derece önemsiyorsunuz. Bu çerçevede Lider Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği olarak yapmış olduğunuz çalışmalar var. Evet. Bunlardan bir tanesi işte dün akşam Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde herkes oradaydı. Sen neredesin?
Evet.
Herkes oradaydı. Mottosuyla sen neredesin?
Çıktık.
Evet adıyla yapılan çok özel bir Çanakkale programıydı.
Evet.
Ve yine Lider Eğitim olarak düzenlediğiniz Çanakkale gezileri var. Gençlerimize bizzat yerinde böyle o ruhu yaşatma hedefiyle, amacıyla düzenlediğiniz geziler. Biraz Lider Eğitim hizmet vermeye başladığı günden bugüne, Çanakkale özelinde bugüne kadar neler yaptınız?
Evet.
Ben biraz özetlemeye çalıştım ama daha ayrıntılı bir şekilde gençlerimizi Çanakkale'deki dedeleriyle, bir Seyit Onbaşı'yla, işte yine bir Kınalı Hasan'la,
Binbaşı Yarbay Lütfü Bey'le.
Değil mi? Evet, buluşturmak, Yahya Çavuş'la buluşturmak adına neler yapıyorsunuz?
Evet.
Biraz bize bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Elbette. Öncelikli olarak kıymetli dinleyenlerimiz, bugün bir değişiklik yaptık. Zaman zaman bu değişikliği yapıyoruz. Selahattin Bey'den rica ettik. Bugün birlikte bir program yapalım. Çünkü Selahattin Bey, biz her hafta farklı bir konuğumuzu buraya alıyoruz. Çok da böyle güzel sohbetlerimiz oluyor kendilerinden. Ben dinleyenlerimizden zaman zaman telefon, mail ya da SMS yoluyla... Ya hocam, program çok güzeldi ama siz de çok biraz uzatıyorsunuz. Hı-hı. Konukları daha çok mu konuştursanız filan diye bana geri dönüşlerde bulunuyorlar.
Bakın tabii, biz sizden, bugün siz daha çok konuşun
işte diye. Şimdi benim de biraz böyle kurdumun kırılması gerekiyor. Evet. Onun için ara sıra bu tür programlara ihtiyaç var. Bizlerin de bazı çalışmalardan daha detaylı bahsedeceğimiz programlara ihtiyaç oluyor. Onun için size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
bugün bana
ederim.
Eşlik ettiğiniz için sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın seneyi devriyesi, 99. yılı, Çanakkale Zaferi'nin 99. yılı. Dün akşam Selahattin Bey'in de ifade ettiği gibi çok anlamlı bir program yaptık. Sağ olsun Selahattin Bey, orada program sunuculuğunu üstlendiler. Çok güzel bir şekilde yerine de getirdiler görevlerini. Çok anlamlı, çok dolu dolu, 3 saat 10 dakika Selahattin Bey'in ifadesiyle 3 saat 10 dakika süren, yaklaşık 10.30 gibi biten bir program oldu. Bilmiyorum tabii, biz programı organize eden insanlar olarak çok beğendik. Siz nasıl gördünüz?
Aynen. Yani özellikle bu Lider Eğitim'deki genç arkadaşlar, hele o tiyatro ekibindeki arkadaşlar. Yani müthiş bir hazırlık olmuş. Onların böyle arka planda, perde arkasında ki heyecanlarına şahit
oldum.
Tabii
siz orayı da gördünüz.
Tabii
biz orada.
Kuliste, evet, kuliste onların heyecanına da birebir şahitlik etme imkanım oldu. Bir ara konuşurken dedim, yani düşünün siz... hakikaten Çanakkale'yi bugüne taşıma gibi bir sahneniz olacak biraz sonra. Baktım hepsinde farklı bir heyecan var. Hepsinde o Çanakkale ruhu sanki böyle ete kemiğe bürünmüş bir halde. Gerçekten de sahnede nice böyle tiyatro sanatçılarına taş çıkartırcasına fevkalade başarılı, fevkalade en önemlisi ruh vardı. Bakın bu çok önemli.
Heyecan
ruh
var,
ve heyecan ruh. Vardı ve çok iyiydi gerçekten.
Gerçekten
size tebrik ederim.
Estağfurullah. Tabii şimdi biz kendi ürünümüzü methetmiş gibi olmayalım ama.
Öyle ama her türlü iltifatı hak ediyor.
Evet, yani
tebriği hak ediyor.
Şurada ben pek çok programa katılıyorum.
Evet.
Düzenliyoruz da, dinleyici olarak, izleyici olarak katılıyoruz da. Yani 3 saat boyunca heyecanın hiç düşmemesi. Bu çok önemli bir gösterge. Gerçekten. Dinleyenler de bir de genç kitle. Yani
sıkılırlar, hareketli, çabuk sıkılırlar.
Çok çabuk sıkılan bir kitle olmasına rağmen gerçekten 3 saat çakılı gibi o koltuklarda durmaları, tiyatrosuyla,
Mehteran konseriyle,
sokak röportajlarıyla, her şeyiyle, o yiğit genç okuması, dinletisi mi diyelim artık, onunla dört dörtlük bir programdı.
Sağ olsun İbrahim Refik hocamız.
Evet,
gerçekten ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Tabii, onlar da çok istifade ettik.
25 dakika verdik kendisine ama çok güzel anekdotlar, evet. Çok güzel hatıralar. En etkileyicilerini orada buldu. Biz defalarca dinlememize rağmen bu hatıraları yeniden bir heyecanlandık orada. Gerçekten Adem Bey de vardı, Hüdayi Vakfı Genel Müdürü. Onunla birlikte tekrar bir böyle duygulu anlar yaşadık. Bu gençlerin bu heyecana ihtiyacı var. Gençler bu aksiyonu, bu heyecanı istiyorlar. Bu tür programları daha da çoğaltmak gerekiyor. İnşallah biz lider eğitim olarak her yıl Çanakkale'nin bu seneyi devriye programlarını yapmaya niyetliyiz, kararlıyız. Bu yıl üçüncüsünü yaptık. Üçüncü salon programımızda. Daha önceki yıllarda daha mütevazi salonlarda kendi imkanlarımızla dar kapsamlı programlarımız oluyordu ama biz bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ve üçü de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bir program da bu. İlki çok heyecanlı, evet. Ve biraz da amatördük ilk programda. İkincisi çok daha güzel. Üçüncüsü diğerlerinden çok çok daha güzel olmuş oldu. İnşallah 100. yıl programını da dört gözle bekliyoruz. Daha büyük bir salon inşallah arzu ediyoruz. Daha geniş bir katılım arzu ediyoruz. Daha erken başlatacağız ve 100. yıl kutlamalarını Çanakkale Zaferi'nin, evet, çok daha dolu dolu yapmamız gerekiyor. Sadece salon programı ile değil, farklı farklı programlarla da İnşallah bunu desteklememiz gerekiyor. Tabii neden bu işin üzerinde bu kadar duruyoruz? Biraz bu da önemli, kıymetli dinleyenlerimiz de tabii muhtemelen Çanakkale'nin ehemmiyetini biliyorlar ve üzerinde durulmasına hak verecekler ama tekrar belki bu konuya temas etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çanakkale bizim için bir varoluş mücadelesi. Kesinlikle. Yani sizler de o okuduğunuz, evet, Çanakkale Mahşeri şiiriyle Mehmet Akif'in, yani oradaki o duygular, o duygu seli bizim aslında varlık sebebimiz. Doğru. Yani bizim kodlarımız onlar. Bizim kodlarımız millet olarak, halk olarak kodlarımız. Aslında bugün yaşadığımız pek çok problemin çözümü de Çanakkale'de.
Yine Çanakkale'de.
Değil mi? Yani
çünkü işte, biz, evet, düştüğümüz yerden Çanakkale'de kalkmışız.
Aynen öyle.
Kendi küllerimizden Çanakkale'de doğmuşuz.
Aynen.
Orada 14, 15, 16 yaşında lise talebelerinin, o zamanki Galatasaray Lisesi öğrencilerinin, değil mi? Onlar mezun verememişler.
Tabii ki.
Çünkü
tabii
niye?
Ki,
cepheye gidiyor.
Tabii.
Yardan, anadan, serden geçiyor.
Her
nasıl
şeyden,
bir aşkınlık, evet, nasıl bir fedakarlıktır?
Ya her şeyden
bugünkü
vazgeçiyorlar.
Bugünkü gençlere söyleyecek çok sözü var.
Kesinlikle. Şimdi bugün işte bunun için Çanakkale üzerinde çok durmamız gerekiyor. Tabii. Yani bakıyorsunuz bugün toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan pek çok gruplamalar, hareketler var. İşte efendim milliyetçilik, mikro milliyetçilik denen akımlar pohpohlanmaya çalışılıyor. Çanakkale'de bunların hepsinin yerle bir olduğunu görüyorsunuz. İşte Gazze'den bile bir şehit Çanakkale'de bulabiliyorsunuz. Şam'dan bir şehit bulabiliyorsunuz. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Hakkari'den bulabiliyorsunuz. Edirne'den, Rize'den, Trabzon'dan, Mersin'den bir şehit bulabiliyorsunuz. Adeta bütün bir İslam dünyası varoluş yok oluş mücadelesini orada yaşamış,
evet,
ve hepsi orada bulunmuş durumda. Bugün Türkiye'nin, biz yurt dışı seyahatleri de yapıyoruz Selahattin Bey. Sizler de muhakkak çok farklı yerlerde programlar organize ediyorsunuz, icra ediyorsunuz. Yani her yerde Türkiye'nin, Türkiye'den gelen insanların büyük bir efendim mutlulukla karşılanması, onlara iltifat gösterilmesi, Çanakkale'deki şehitlikleri gezdiğinizde bunu anlıyorsunuz. Yani Türkiye dediğiniz sadece şu anki 780 bin kilometre karelik toprak parçasıyla sınırlı olan bir yer değil.
Türkiye'den ibaret değil.
Değil, kesinlikle değil. Bunun en güzel göstergesi Çanakkale. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi artırmamız, bir beraber ve kardeş olduğumuz zaman neler başarabildiğimizi ortaya koyan en güzel müze, tarih sahnesi Çanakkale şu an. Yani oraya gidildiğinde aslında bugün bizim ihtiyacımız olan ne? Bugün bu problemleri nasıl aşabiliriz? bir Çanakkale'yi görmek gerekiyor. Orayı yaşamak gerekiyor. O duygulara yeniden dönmek gerekiyor. Bu açıdan biz Lider Eğitim Derneği olarak Çanakkale'yi her zaman gündemimizde tutacağız. Buradaki hangi değerler uğruna mücadele verildi? Buradaki efendim biraz önce bahsettiğiniz o liselerdeki çocuklar niçin Çanakkale'ye gittiler? İşte orada dün akşam İbrahim Refik Bey tekrar hatırlattı. Liselere gidiyor komutanlar artık, İstanbul'daki liselere. Cephede asker yok. Asker bunalımı var, sıkıntısı var. Lise 1, 9. sınıfların dersine giriyor öğretmenle beraber. Öğrenciler de bir heyecan. Bir komutan, bir yarbay gelmiş. İşte derste hoca ile birlikte gelmişler. Tabii öğrenciler durumu anlıyor. Ve hemen lise 1'deki öğrencilerin biraz daha boyu uzun olanlardan seçerek cepheye asker seçmeye çalışıyor. Ve o anda hatırayı nakleden diyor ki, hatıraları nakleden kişiler, öyle sahne yaşandı ki küçük boylu çocuklar parmak uçlarına basarak kendilerini büyük göstermeye ve cepheye gitmeye azmediyorlar, gayret ediyorlardı. Şimdi tabii ki bu heyecan, bu gayret, bu çok önemli. Bu niçin yapıldı bu? Bu bir kere bu topraklarda, bu coğrafyada ezan sesleri dinmesin diye yapıldı. Bu coğrafyada Kur'an nidaları dinmesin diye yapıldı. Yine bu coğrafyada efendim bayrağımız, namusumuz inşallah ilelebet payidar olsun. Vatan, ezan, Kur'an, bayrak, bu değerlerden bu topraklar yoksun olmasın diye bu mücadele verildi. Yine bizim de bugün gençlerimize bu değerleri yeniden hatırlatmamız gerekiyor. O coğrafyalara, oralara götürerek, bu mücadeleyi yerinde göstererek, yerinde anlatarak bu mücadeleden bugünün versiyonu ile bu mücadelenin yeniden verilmesi gerektiğini onlara tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Ecdadımız bu değerler için çırpındı. Biz de bu değerler için bugün çırpınmalıyız. Onlar bu değerler ortadan yok olmasın, kalkmasın. Efendim düşman çizmesi altında bu topraklar çiğnenmesin, bu değerler çiğnenmesin diye canlarını ortaya koydular. Biz de bugün bu değerler 7'den 70'e tüm neslimizde, tüm neslimiz bu değerlere sahip olsun, bunları yaşasın ve yaşatsın diye bir mücadelenin içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu da en güzel göstereceğimiz yer, yerlerden birisi diyelim, Çanakkale'dir diye düşünüyoruz. Hem bu anma programlarıyla, hem efendim yaz döneminde yapmış olduğumuz yaz kamp programlarıyla, Çanakkale kampı programlarıyla bu değerlere gençlerimizin, çocuklarımızın yeniden tekrardan sahip olmalarını arzu ediyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Günümüz Türkiye'si için gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gençler bir savruluşun içerisinde. Evet. Çeşitli anketleri de incelediğimizde, baktığımızda tamamen bencilleşen bir nesil var. Tarihinden uzak bir nesil var. Çocuklara, gençlere soruyorsunuz. Çok enteresan cevaplar alıyorsunuz. Çok iyi bilmeleri gereken konularda tarihle alakalı hiçbir bağları kalmamış. Zaten bir milleti ifsad etmek istiyorsanız yapacağınız 3 şey var. Dinle, dille, tarihle bağlantılarını koparmak. Maalesef gençlerimizin konuştuğu dile bakıyorsunuz. Yani bu dil nereden geldi? Bu kelimeler nasıl kelimeler? Hayret ediyorsunuz. Dil zayıflatıyor. Dille bağlantımız zayıflıyor. Bakıyorsunuz tarih bilgisi son derece zayıf. Yani sokak röportajları yapılmış, pek çok farklı gençlere soruluyor. 18 Mart'la ilgili çatır çatır şöyle 2-3 kelime söyleyip sıralayacak, bir tane hatıra anlatacak bir delikanlı bulamıyorsunuz. Maalesef. Kaldı ki ne hatıralar var yani, neler var neler, işte orada da dinledik. İşte yavuklularını bırakan ya, genç nişanlılar, kocalarını bırakmak zorunda kalan hanımefendiler, efendim anneleri çocuklarının başını kınalayarak cepheye yollaması. Yani bunlardan bir tanesini anlatın deseniz, söyleyecek bir şeyleri yok. Gençlerin tarihle bağlantıları kopartılıyor. Dinle alakalı baktığınızda dini değerlerden gençlerimiz hızla uzaklaşıyor. Bu bütün dünyada aslında olan bir şey. Sadece Türkiye'deki gençler için de geçerli değil. İşte bu bencilliğe, bu hedonizme, bu kendine tapma, kendiyle alakalı meseleleri, kendi zevklerini önceleme ve sadece bunlar merkezli hazcı bir neslin oluşmasına dur diyebilmek için bu tür tarihe geri dönüşler, tarihi yaşama ve yaşatma, oradaki anılara, hatıralara geri dönüşlere ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bunun bir eğitimin parçası olduğunu düşünüyoruz.
Kesinlikle.
Baktığınız zaman Selahattin Bey, şu an mesela Japonlar için anlatılır sık sık. Biliyorsunuz yani ben Almanya'ya gittim yakınlarda Selahattin Bey. Burada da Almanya seyahatimizden kısa bir bahsetmiştik. Almanya 1. Dünya Savaşı'na giriyor biliyorsunuz. Ve yerle bir oluyor Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. 30 yıl geçmiyor belki biraz daha fazla olabilir. İkinci Dünya Savaşı'na evet, giriyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda da perişan oluyor. Frankfurt'u gezdik mesela. Dediler ki hocam dediler burası İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan hiçbir şeyin ayakta kalmadığı şehirlerden biriydi. Şimdi gittiğinizde gayet muntazam. Ve Almanya'ya bir bakıyorsunuz Selahattin Bey. Almanya İslam dünyası, İslam ülkeleri 57 tane İslam ülkesi var. O şekilde ifade ediliyor. 57 İslam ülkesinin bir yılda ürettiği tarım, sanayi, ticaret olarak bir yılda ürettiği ekonomiyi Almanya tek başına üretiyor. 1,5 milyarlık 57 ülke 1,5 milyar nüfusa sahip İslam ülkeleri. Almanya tek bir ülke 80 milyon nüfusa sahip. Bu seviyeye gelebilmiş durumdalar. Japonlara bakıyorsunuz. Japonlar işte 2. Dünya Savaşı'nda en büyük darbe alanlardan birisi. Hiroşima Nagasaki önümüzde Amerikalıların yerle bir ettiği atom bombası ile efendim mahvettikleri şehirlerden birisi. Bakıyorsunuz bugün Japonya dünya teknoloji devleri yeni arasında var. En büyük ülkeler arasında ticaret hacmi ortada. Efendim üretimi ortada, sanayisi ortada, markaları ortada. Bu hale gelmiş durumda. Bunu incelediğimizde özellikle Japonya ile ilgili baktığımızda onlar gençlerine ciddi anlamda bir tarih şuuru yüklemişler. Bütün ilkokul, ortaokul çocuklarını, lise çocuklarını, kimse gençlerini Hiroşima ve Nagasaki'ye götürmüşler. Eğer siz çalışmazsanız, böyle, siz gayret etmezseniz sonunuz bu. Tekrar böyle olacaksınız. Öğrencilerini yurt dışına göndermişler. Avrupa'da, Amerika'da okutmuşlar. O kadar bir milliyetçilik aşılamışlar ki onlara. Efendim o kadar bir aidiyet duygusunu yüksek seviyede vermişler ki o çocuklara. Gittikleri yerlerde okullarının birincileri olmayı hedeflemişler. Öyle şeyler biz okuduk ki çeşitli kitaplarda birinci olamayan çocukların, Japon çocuğun gittiği ülkedeki okulda birinci olamayıp harakiri yaptığını, yani kendisini intihar ettiğini okuduğumuz, dinlediğimiz sohbetler oldu. Bu idealizmle gitmişler. Bir düğmesi kopsa kendi Japon malı düğmesini oraya dikmek için gayret eden bir şuurla efendim bu insanlar gençlerini yetiştirdiler. Ve bugünkü Japonya bu hale geldi. Ve bakıyorsunuz yine Anzaklara bakıyorsunuz. Dün akşam İbrahim Refik de programda çok güzel söyledi onu. Biz de inşallah bu sene 23-24 Nisan'da Çanakkale'de olmaya gayret i̇nşallah, edeceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse. Anzaklar her yıl Çanakkale'ye geliyorlar. Anzaklar dediğiniz işte Avustralya, Yeni Zelanda. Kaç? 15 yani 20 saat uçakla. 20 saat değil mi? Uçakla. 20 saat uçakla. İstanbul'a Çanakkale 5 saat. 4 saat belki. 5 saatte çok rahat gidebiliyorsunuz. 23 ve 24 Nisan'da 20 saatlik uçak yolculuğuyla bir uçak dolusu değil. Yüzlerce uçak, binlerce genç Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan Çanakkale'ye geliyor.
Neden geliyorlar?
Ayin yapıyorlar orada. Niye? Orada Anzak Koyu diye bir yer var. Onların ataları oradan çıkartma yapmışlar ve orada ölmüşler. Orada onların mezarlıkları var. Gençlerini buraya getiriyorlar ve inanın çadır filan da kurmuyorlar. Açıkta yatırıyorlar gençlerini. Yani dedeleriniz böyle yatmıştı. Siz de bunu görün, tadın. Ve şöyle bir söz bize İbrahim Refik Bey nakletti. Yeni Zelanda'da herhalde ya da Avustralya'da mı tam şey hatırlayamadım. Dün akşam sohbette geçti bu. Yeni Zelanda'nın tarihi Gelibolu kıyılarında yazılmıştır diye bir evet, söz serlevha olarak kendi ülkelerinde kullanılıyormuş. Şimdi baktığınızda yüzlerce binlerce genci oraya taşıdıklarını ve orada bir şuur yüklemesi, biz millet bilinci oluşturma noktasında tarih şuuru yüklemesi yaptıklarını görüyoruz. Bu noktada da bizim de gençlerimize özellikle bu tür yüklemelere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hele günümüz gençlerinin çok daha ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah biz bu noktada çalışmalarımızı daha da devam ettireceğiz, artıracağız inşallah Allah nasip ederse. Tabii biraz da inşallah biraz sonra bu Çanakkale'de yapılan programlardan yine daha farklı birkaç konumuz daha var. Onlardan da bahsederek sohbetimizi devam ettirebiliriz.
İnşallah. Dün akşam gerek tiyatroyu izlerken gerek o yiğit genç
evet,
muhteşem cümleleri arkadaşlarımız, kardeşlerimiz okurken Akif'in şu mısraları düştü aklıma. Sahipsiz vatanın batması
evet,
haktır.
Evet.
Sen
aynen,
sahip çıkarsan aynen, bu vatan aynen, batmayacaktır diyor Akif. Yani işte gençlerimiz dediğiniz gibi o tarih bilinciyle, o tarih şuuruyla sahip oldukları bu tarih hassasiyeti ve değerlerle inşallah tekrardan Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu bugüne taşıyacaklar. Bu anlamda gerek düzenlemiş olduğunuz Çanakkale gezilerinin, gerek dün akşam tertip etmiş olduğunuz Çanakkale programının gençlerimizi bu yönde motive etmesi ve bu şuuru kazandırması noktasında çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söylemek gerekir. imanla yazılan muhteşem bir destanın, Çanakkale Destanı'nın 99. seneyi devriyesinde bir kez daha tarihimize altın harflerle kazınan bu muhteşem destana imza atan dedelerimizi, o adsız kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Lider Eğitim, Gençlik, Kültür ve Sanat Derneğimizin bu çerçevede yapmış olduğu Çanakkale özelinde son derece önemli çalışmaları var. Onlardan bir tanesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne yapılan gerçekten dört başı mamur, A'dan Z'ye her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve Çanakkale ruhunun hissedildiği, yaşandığı, yaşatıldığı bir programdı. Yine lider eğitim olarak Çanakkale gezileri düzenliyoruz dedi İdris Bey. Biraz onlar hakkında bilgiler, malumatlar verdi. Peki gerek salon programlarında olsun, gerek Çanakkale'de bizzat yerinde o heyecanı, atmosferi yaşamak için yapmış olduğunuz gezilerde olsun, gençlerimizde bu programlar, bu geziler nasıl etkiler uyandırıyor? Onlar da bunu böyle müşahhas olarak görme imkanı, fırsatı buluyor musunuz? Gerçekten etkileniyorlar mı? İyi ki gitmişiz, iyi ki bu çocuklar tabii burayı görmüş diyor musunuz sonrasında?
Tabii, kesinlikle Selahattin Bey. Yani gençlerde biz bu tür tarih gezilerin veya tarih kamplarının, tematik kamplar diyoruz biz bunlara, ciddi anlamda bir şuurlandırma oluşturduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani bunu somut geri dönüşlerini de görüyoruz.
Turistik bir gezi olmuyor.
Kesinlikle bu. Olmuyor. Mesela şunu size söyleyebilirim. Çanakkale ile ilgili biz bu çocuklara 3 tane kitap okutsak, onun uyandıracağı etkiyle bu çocukları Çanakkale'deki kamp yerimize 3 gün götürsek, bunları hani böyle terazi kefelerine koysak, inanın ki o 3 gün o kamp alanında bulunmak, o siperleri, o şehitlikleri görmek, ehil bir ağızdan orada verilen kara ve deniz savaşlarını dinlemek, işte savaşın verildiği yeri, taarruzun olduğu yeri bir görmeleri kesinlikle bu terazinin kefesinde daha ağır basıyor. Yani 3 tane 5 tane kitaptan alamayacağını orada alıyor çocuk. Orada, çünkü hani milli eğitimde şimdi yeni bir eğitim modeli var ya, yaparak yaşayarak öğrenme diye, evet, bir şu an milli eğitim bunu kullanıyor. Eğitim metodu olarak bütün sınıflarda, derslerde, okullarda bu metodu kullanmaya çalışıyorlar. Biz bunu yapmış oluyoruz aslında. Tarihi yaşayarak öğrenmeyi orada sağlamış oluyoruz. Ve inanın hem çocuklar hem veliler bize ciddi anlamda geri dönüşümde bulunuyorlar. Çocuklarımız yani bir kere duygulandıklarını, gözyaşı döktüklerini orada görüyoruz. Hislendiklerini görüyoruz ve bu konulara bundan sonraki hayatlarında daha duyarlı olduklarını görüyoruz. Yani bir bilinç oluştuğunu görüyoruz. Tarihle ilgili herhangi bir konu olduğunda veyahut da efendim diyelim milliyetçilikle alakalı herhangi bir konu olduğunda, İslam dünyasıyla alakalı herhangi bir konu olduğunda, oraya gelen çocuk Gazze'li, Şamlı, efendim Diyarbakırlı, İzmirli, efendim Edirne'li, Trabzonlu insanların hepsinin yan yana dizilip yattığını gördüğünde o çocuğun yorumu, düşüncesi, her şeyi çok daha farklı oluyor. Bu çok önemli bir şey. Biraz önce programın ilk bölümünde söylemiştik. Anzaklar 50 bin tane gençliğini taşıyorlar, götürüyorlar. Japonlar çocuklarını Hiroşima ve Nagasaki'ye götürerek yetiştirdiler. Milli aidiyet, şuur, bilinç orada yüklediler onlara. Bizim de Türkiye'de 17 milyon milli eğitimde öğrenci var Selahattin Bey. 3,5 milyon. Tabii 3,5 milyon da aşağı yukarı üniversitede açık öğretimle beraber üniversitede öğrenci olduğu söyleniyor. Bizlerin de bu gençlerimizi grup grup oraya taşımamız lazım. Sağ olsun Gençlik Bakanlığımız özellikle bu yıllarda diyelim binlerce, yüz binlerce öğrenciyi Çanakkale'ye taşıyan bir programın içerisinde bunu yapıyorlar. İzcilik Federasyonu'nun güzel programları oldu geçmiş yıllarda. Çanakkale üzerine gençlere yönelik. Bu tür çalışmaların artması gerekiyor. Hem bakanlık, hem federasyonlar, İzcilik Federasyonu, hem bizler gibi sivil toplum kuruluşlarının programlarının muhakkak bir parçasını Çanakkale'ye ayırmaları gerekiyor. Bu batıda Çanakkale, işte doğuda bir Sarıkamış olabilir. Fark etmez. Yani tarihimizin en önemli sahnelerinin cereyan ettiği yerleri, şu an 780 bin kilometre içerisinde olan yerlere gidip gelmek de çok kolay. Oraları çocuklarımıza yaşatmak, orada onları yatırıp kaldırarak bir kamp programı yaparak o duygu selini orada yaşamalarını sağlamak gerekiyor. Yoksa bunlar sadece kitap okumasınlar demiyorum, yanlış da anlaşılmasın. Ama bunlar sadece kitapları okuyarak,
alınacak duygular değil, hisler değil. Görmek gerekiyor, yaşamak gerekiyor. O siperi orada görmek gerekiyor. O şehitlikleri orada görmek gerekiyor. Aksi takdirde kuru bir bilgi olarak diğerleri kalabiliyor. Biz Çanakkale'de bunu çok iyi, yaz kamplarımızda çok iyi gördük. Yaz kamplarını biraz açalım isterseniz. Lütfen. Yaz kamplarında biz Türkiye'de 34 ilden bu sene özellikle katılım aldık. Aşağı yukarı da 10 yıldır Çanakkale'ye sürekli gençleri götürüyoruz yaz dönemlerinde. İlk başladığımız yıllarda çok daha basit imkanlarla daha az 200-300 öğrenciyi götürdüğümüz programlarımız olmuştu. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 2000 gencimizi Çanakkale'de 3 gün misafir ettik.
Bunların başında rehberleri
tabii var. Tabii ki eğitimcileri var, rehberleri var. Bizim Selahattin Bey, Çanakkale'de çok güzel bir yerimiz var. Kiraladığımız bir yer burası bizim. Burada aşağı yukarı bir 20 dönüm kadar bir yer. Çam ormanlarının içerisinde çadırlarımız var bizim burada. Bungalovlarımız var, ahşap evlerimiz var. Yani biz aynı anda o kamp alanında 200 kişiyi misafir edebiliyoruz. Ne demek bu? Yani 200 kişinin yatabileceği kadar çadırımız, bungalovumuz hazır. 200 kişinin tuvalet, banyo ihtiyacını giderecek yerlerimiz hazır. Ama bunlar hep sahra, ormanda, yani açık alanda. Böyle evet. Bir otel gibi bir yer değil. Bu da tabii gençler için çok daha etkileyici oluyor. Çok daha sıra dışı bir şey oluyor ve heyecan verici oluyor. Yine bu 200 öğrencimizin çok rahat yemek yiyebilecekleri, efendim mutfak ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerler, sosyal faaliyet alanları, tamamı bunların mevcut. Burada grup grup 200 öğrenci bir grup olacak ve 3 gün burada misafir olacak şekilde karşılıyoruz, ağırlıyoruz. Çanakkale'deki programımızda 2000 gencimize biz sadece işte geldiler hani bir geçsinler gitsinler değil. 3 gün içerisinde ciddi bir program yapıyoruz. Yani sabahın erken saatlerinden başlıyoruz. Bir tatil yok orada. Tatile gelmiyorlar. Yani yatmaya ve gezmeye gelmiyorlar. Bu tamamen tarih konulu tematik bir kamp. Ve her şeyiyle tarihi yaşıyorlar. Tarihle ilgili, Çanakkale tarihiyle ilgili kitap da okuyorlar. Siperleri de geziyorlar, şehitlikleri de geziyorlar. Ama bir taraftan denize de giriyorlar. Çok evet. Güzel bir koy var orada, çok sakin. Çanakkale'nin denizi de çok güzeldir. Yani böyle az yüzme bilenler için de özellikle çok daha elverişlidir, güzeldir. Denize girme imkanları buluyorlar. Kumsalı da çok güzeldir. Bu onlar için güzel bir eğlence de oluyor aynı zamanda. Ama bir taraftan izcilik oyunlarımız var. İzcilik Federasyonu'nun efendim izcilik liderleri var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu izci liderlerimiz çocukları sabahleyin efendim kaldırarak içtima ile hayata başlatıyorlar. Çadır ve yatakhane kontrollerini yapıyorlar. İşte en güzel çadır birinci seçiliyor. O takım birinci seçiliyor. Efendim bir bayrak töreni yapıyoruz. Her sabah İstiklal Marşı'yla bayrak töreni alanımız var. U şeklinde orada bir araya geliyoruz. Daha sonra bu çocuklarını gruplara ayırarak, 13'er kişiden oluşan gruplara ayırarak, takımlara ayırarak işte hepsine bir fular veriyoruz. Mavi fular mavi takım oluyor. Kırmızı fular kırmızı takım oluyor. Takımlara ayırarak bu çocuklarımızı aktivitelere katıyoruz. Mesela oryantilik yapıyorlar bir taraftan. Survivor parkurumuz var. Kamp alanında Survivor parkur katılıyorlar. Bunların hepsi bir yarış havası içerisinde oluyor. Hangi takım daha kısa sürede daha çok başarı gösterirse onlar lider ödüllere, akşam törenlerinde ödüllere tabi oluyorlar. Akşam izcilik ateşi yakıyoruz. Onun etrafında marşlar, efendim ezgiler, bu tür güzel sesi olan kardeşlerimizin maharetlerini, yeteneklerini sergiledikleri alanlar oluşuyor. Yine uzman, yine efendim o alanda milli park alanı orası. Milli parkların çeşitli standartlarına haiz arkadaşlarımız ve aynı zamanda gerçekten de milli manevi değerlere sahip arkadaşlarımız tarafından kara ve deniz savaşlarının yapıldığı yerleri gezdiriyoruz çocuklarımıza. Yani 3 gün içerisinde tamamını neredeyse geziyorlar, kara ve deniz savaşı yapılan yerleri. Oraları görüyorlar. O tabii ki uzman arkadaşların anlatışıyla oradaki zaten görüntü hazır. Abi, bir de ehil bir kişi. Tabii. Ehil bir kişi anlatınca tabii onlar da gerçekten çok güzel kişiler seçiyoruz. Yani böyle gözü yaşlı insanlar. Hem ağlıyorlar hem ağlatıyorlar anlatırken.
İşin ruhunu yansıtıyorlar.
Tabii bir de 15-16 yaşında genç arkadaşlar. Onlar da tabii bir duygu seline kapılıyorlar orada. Fevkalade harikulade bir program oluyor. Özellikle bu yıl, geçtiğimiz yıl Selahattin Bey, ülkemizin çok farklı yerlerinden gençlerimizi götürdük. Yani bir taraftan Ağrı'dan çocuklarımız vardı. Bir taraftan İzmir'den çocuklarımız vardı. Urfa'dan çocuklarımız vardı. Efendim Batman'dan, çeşitli vilayetlerimizden, Erzurum'dan, Kars'tan gençlerimizi topladık. Doğudan ve batıdan gençlerimizi orada bir araya getirdik. Evet. O kadar anlamlı oldu ki zaten Çanakkale Savaşı doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle Yani bütün İslam coğrafyasının ümmetin verdiği bir savaş. Oradaki şehitlerin daha sonradan devletimiz tarafından koyulmuş o mezar taşlarında bunu görüyor çocuklar. Bu hep beraber hem doğudan hem batıdan gelip oradaki o sahneyi görünce birbirlerine bağlılıkları, birbirlerinin değerlerini bilmeleri, son günlerdeki gündemlerin ne kadar suni olduğunu anlamaları noktasında çok anlamlı bir program oluyor bu program. Gerçekten bu açıdan kamp programlarımız, Çanakkale kamp programlarımız, yaz dönemlerinde yaptığımız gençlerimize kardeşlik, birlik ve beraberlik, birlik ve beraber olunca neleri başaracağımızın görülmesi ve yaşanması noktasında ibretlik bir sahne oluyor. Hani Mehmet Akif Ersoy'un "toplu attıkça yürekler evet. top sindiremez" dediği şiirinde ifade ettiği gibi çocuklarımız bunu orada görüyor. Yani çünkü dün akşam da programda siz de dinlediniz. Yani dünyanın en gelişmiş orduları geliyorlar. Zaten şiirde de Mehmet Akif'ten bunu okudunuz. Dünyanın en gelişmiş orduları geliyor. Yani dünyanın şu an en modern ordularını düşünelim, empati yapalım. Geliyorlar. Ve sizin hiçbir şeyiniz yok. Çünkü Balkan Harbi'nden çıkmışsınız. Her şeyiniz gitmiş. Ayağınızda çarık yok cepheye gideceğiniz. Hatta o kadar şey ki hani meşhurdur. Zabit teğmen bir hani parası yok. Parayı evet. kopyalıyor bir Yahudi'den. Ordunun mühimmatını almak zorunda kalıyor. O seviyedeyiz yani. Cepheye gidecek asker yok. Tıbbiyeden talebeler cepheye götürülüyor. Mezun veremiyor tıbbiye. Bir dönem tıbbiye mezun veremiyor. Yine İstanbul Erkek Lisesi'nin yaptığı fedakarlıklar oradaki talebelerin. Siz bu haldesiniz. Dünyanın en kesif orduları karşınızda, bütün gücüyle size saldırıyorlar. Artık hasta adam olarak sizi görüyorlar. Pek çok cephede mücadele vermişsiniz ama bu en güçlü ordular sizi yenemiyor. Çanakkale'yi geçemiyorlar ve yazarların, şairlerin dedikleri gibi geldikleri gibi gitmek zorunda kalıyorlar. Yani geldikleri gibi gitmek zorunda kalıyorlar. Onun için bu yönüyle çocuklarımız da bunu görünce he diyorlar. Gerçekten istediğiniz kadar vaazı nasihat edin onlara. Oradaki duyguyu veremiyorsunuz. Çocuk diyor ki bu olaylar, bu gündemler, efendim farklı ülkelerin Türkiye üzerindeki bir takım atraksiyonları demek ki biz birlik olduğumuz zaman en zayıf halimizde, en yoksul halimizde, mühimmatımızın sıfır olduğu halde, ekonomimizin sıfır olduğu bir halde birlik olduğumuz zaman en güçlü orduları bertaraf eden bir milletiz biz. Aynen. Demek ki bu insanlar bu birlikteliği bozmak istiyorlar. Kesinlikle. Çünkü biliyorlar ki bu birliktelik bozulursa eğer biz bu insanları ancak o zaman alt edebiliriz. Bu birlikteliği bozamadığımız sürece, bu kardeşliği bozamadığımız sürece teknoloji olarak ne kadar ileri olursalar olsunlar bize bir şey yapamayacaklarının farkındalar. Evet. Onun için yapılan şeyler, efendim ortaya koyulan bir takım suni hadiseler tamamen bu birlik ve beraberliği bozmak için geliştirilmiş şeylerdir. İşte biz bu programlarımızda, bu kamplarımızda, salon programlarımızda bu birlik ve beraberliğe, kardeşliğe duygu vurgu yapmak istiyoruz. Selahattin Bey, şimdi tabii vakit de azalıyor ama bir konuya da temas ederek
lütfen,
ben
buyurun.
Toparlamak istiyorum sohbeti. Şimdi bizim maalesef biz millet olarak çok çabuk duygulanıyoruz, heyecana geliyoruz. Biraz kaba bir tabir olacak, mazur görün ama gaza geliyoruz diyelim. Çok çabuk gaza geliyoruz. Şimdi bu tür tabloları okuyoruz, sahneleri efendim görüyoruz ve çok duygulanıyoruz. Gözlerimiz dolu dolu oluyor. Vay be diyoruz. Yani biz neymişiz diyoruz ama yani bu da esasında hani yine Mehmet Akif'in dediği gibi tarih tekerrürdür diyorlar. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi diye. Gerçekten biz tarihi hadiseleri, tarihteki ecdadımızın kahramanlıklarını, büyüklüklerini okurken, dinlerken, gidip yerlerinde gözlemde bulunurken sadece duygulanmak, sadece efendim bir hani içimize tatlı bir gururun gelmesi bu bir şeyi ifade etmiyor. Yani bunun bir çok kıymeti harbiyesi yok. Yani
ben günüme ve dünyama ne kadar taşıyabilirim?
Tabii ne kadar taşıyabilirim? Yani o gün lisedeki çocuklar parmaklarının ucuna basıp boylarını büyük göstererek cepheye gitme arzusuyla tutuşmuşlar. Ve bu vatanı ve bu değerleri bize bırakmak için bunu yapmışlar. Ben bugün bu değerleri yaşatmak için ne yapıyorum? Bunun endişesi içerisinde olmamız lazım. Liseli çocuklar bunu sorgulamalı. Liseli genç kardeşlerim bunu sorgulamalı. Benim 1915 yılındaki liseli arkadaşlarım demeli, atalarım demeli. Parmaklarının ucuna basarak ben vatan, ezan, Kur'an, bayrak, namus bunlara halel gelmesin diye cepheye gitmeye hazırım, beni de götürün diye bir mücadele veriyordu. Ben bugün lisede okuyan bir öğrenciyim. Kur'an, ezan, vatan, bayrak ve namus gitmesin. yaşasın, ayakta dursun, ben bunu yaşatayım diye ben şu an ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Bunun sorgulaması içerisinde olması gerekiyor. Yoksa ecdadımız çok büyük şeyler başarmış. Sen kuru kuru övün bununla. Hiçbir anlamı yok ki. Zaten bugüne kadar hep övünmüşüz. Bir şey yapmamışız. Onun için Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayağa kalkıyor. Almanya 2 defa yerle bir oluyor ve yine ayağa kalkıyor. Dünyanın en büyük güçlerinden birisi. Ama biz sadece duygu ve hamaset boyutunda bunları bırakırsak maalesef bu duygu ve hamasetin bize sağlayacağı hiçbir yarar yok. Çünkü Rabbimiz de çalışan kulunu ödüllendireceğini ayetlerinde belirtiyor. İnsanlara çalıştığının karşılığı olduğunu söylüyor. Şimdi bakıyorsunuz İslam dünyasına Selahattin Bey, bu çok acı bir tablo. Ben bunu çok programlarımda söylüyorum. İnşallah bu çarşamba İzmit Kocaeli'de de üniversite gençleriyle birlikte olacağız. Orada da bu konulara temas edeceğim Allah nasip ederse. Dünyada 210 milyon yetim çocuk var. Yani yetimlere nereden şimdi ne alaka diyecek belki dinleyenlerimiz ama çok alaka. 210 milyon yetim çocuğun neredeyse tamamı Müslüman ailelerin çocukları. İslam coğrafyasında bunlar. Neden yetim kalır bir çocuk? Evet. Baktığınızda bir çocuk niye yetim kalır Selahattin Bey? Savaştan dolayı yetim kalır. Aynı Çanakkale'de 250 bin kaybımız var. Bunların hep çocukları yetim kaldı. Yani 1 milyon aile etkilendi bu işten neredeyse. 1 milyon insan etkilendi bu işten. Savaşın olduğu yerde yetim olur. Yetim başka nerede olur? Kıtlığın olduğu yerde yetim olur. Afrika'da 40 yaşın üzerinde hayat yok. Ortalama ömür 40-45 yaş deniliyor. Kıtlık var çünkü. Kıtlığın olduğu yerde ölümler daha fazla oluyor. İnsanlar annesiz ve babasız kalıyorlar çok küçük yaşlarda. Salgın hastalığın olduğu yerde yetim olur. Çünkü Afrika'ya gittiğinizde görüyorsunuz doğumdan bir müddet sonra anneler vefat edebiliyor. Veya babalar çeşitli salgın hastalıklardan dolayı vefat edebiliyor. Şimdi bunların hepsi maalesef İslam ülkelerinde. Yani bu problemlerin hepsi o 57 ülke dediğimiz İslam ülkesinde ve onun için İslam ülkelerinde 210 milyon yetim çocuk var. Şimdi siz Çanakkale'yi görüp duygulanacaksınız. Gözleriniz dolu dolu olacak. Böyle sineniz, sadırlarınız dolacak.
Ama hala yerinizde duracaksınız.
Yerinizde duracaksınız. Ve bugün de bileceksiniz ki Çanakkale'nin bir değişik versiyonu dünyada sergileniyor. Evet. Afrika perişan. Arap dünyasına bakıyorsunuz darmaduman olmuş durumda. Balkanlar neredeyse Türkiye'nin uydusu gibi bir yer. Yani Türkiye ne kadar güçlüyse Balkanlar o kadar kendi özgüveni yerinde oluyor. Türkiye Cumhuriyetleri'nin durumu ortada. Yani adeta Çanakkale'nin çok farklı bir versiyonu var. Ve burada da Türkiye'deki gençlere çok iş düşüyor. Yani Türkiye'deki gençlerin etrafa bakıp kahraman aramalarına gerek yok. Kahraman kendileri. Nasıl İstanbul Erkek Lisesi'ndeki o çocuklar kahramanlık sergilediyse, tıbbiyedeki o gençler kahramanlık sergilediyse, küçük küçük çocuklar cepheye gidip silah tutmak zorunda kaldıysa, bugünkü gençlerin de bu kahramanlığı topla tüfekle değil kalemle, çok çalışarak, gayret ederek sergilemeleri gerekiyor. Bu da onların üzerine çok ciddi bir vazife. Bize vefalı olmak yakışır.
Kesinlikle.
Yani vefalı olmak yakışır. Ecdadımızın bu fedakarlığına karşı bir vefa göstermemiz lazım. Bu vefa da kuru kuru duygulanmak ve yad etmek değildir. Hatıra, efendim, anma programları düzenlemek değildir. Bu vefa Türkiye'nin en iyi okullarında okumak. Dünyanın en iyi okullarında okumak. Sağlam bir efendim akademik birikim elde etmek. Allah ve peygamber sevgisiyle dolu bir gönle sahip olma endişesi, gayreti içerisinde olmak. Diğer bir şey de bütün bunları elde ettikten sonra bunları elde ederken bununla birlikte pek çok gönüllülük hizmetlerinde yer almak. Kendimizi veren el olma noktasında. Bir Müslümanın kardeşiyle dertlenmeyen, kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Kardeşinin derdiyle dertlenen insanlar olma noktasında lise yıllarımızdan itibaren kendimizi donatmamız, yetiştirmemiz, gayret etmemiz lazım. Çanakkale'deki mücadeleye gösterilecek vefa budur. Yoksa yad edelim, ağlayalım. Bu değil. Harekete geçelim. Aksiyona geçelim. Nedir yani, bu hareket ve aksiyon affedersiniz? Çok çalışmak, gayret etmek, alnımızın terlemesi, sırtımızdan ter akması, dürüst insanlar olmamız, gayretli insanlar, çalışkan insanlar olmamız, tembelliği bir kenara bırakmamız ve etrafımızdan, kardeşlerimizden mesul olduğumuzun farkına vararak bu gayreti göstermemiz. Şimdi çalışkan insan olunca şöyle, şimdi özellikle günümüzdeki muhafazakar camialarda da maalesef bu çok var Selahattin Bey. Herkes kendini oynuyor affedersiniz. Herkes bir kariyer endişesine düşmüş. Bir network diye bir ifade kullanılıyor. İlişkiler ağı kuruyorlar kendilerine ve kendilerinin böyle çok iyi ortamlarda, güzel mekanlarda, plazalarda filan böyle makam arabalarıyla bir iş elde etmenin endişesinde maalesef bütün gençler.
Burada kasteden çalışmak tam olarak bu değil.
Değil. Evet, bunu kastetmiyoruz. Yani bir başkasına faydası olan bir çalışma. Yani sen iyi bir doktor, mühendis veya öğretmen veya işletmeci veya tüccar olabilirsin ama senin 210 milyon çocuğa faydan ne? Senin kıymetin bununla ölçülüyor. Yoksa iyi bir doktor olman, yani çok iyi adamlar şey yapıyor, işte atom bombasını üretiyor adam yani. Ahmet Taş Getiren Bey çok söylerdi bunu bize talebeyken. Yani bir Müslüman bilim adamı acaba atom bombası üretebilir mi derdi yani. Ahlaki manada, teknik olarak üretebilir de ahlaki manada bu kadar canice bir şeyi yapabilir mi diye yorumlardı. Onun için bir Müslüman gencin de tamam çok çalışacağız, donanacağız, donanımlı olacağız ama bunun 210 milyon yetime faydası ne? Diğer insanlara bunun faydası ne? Bizim değerimiz, çalışkanlığımız, kıymetimiz, vefamız, ecdada hürmetimiz bununla ölçülür. Yani bu noktada çok dikkatli, çok uyanık ve duyarlı olmamız lazım. Bunun için de Selahattin Bey, çocukluk yaşlarımızdan, gençlik yaşlarımızdan itibaren muhakkak bir gönüllülük çalışmasında, sosyal sorumluluk çalışmasında yer almamız lazım.
Ki yoksa Asım'ın nesli evet, olabilelim.
Aynen öyle, aynen öyle. Havale kültürüyle başkalarından bekleme, birilerine havale etme. Bir problem gördüğünde Peygamber Efendimiz diyor ki bir problem gördüğünde ona diyor elinle müdahale edeceksin diyor. Edemezsen dilinle müdahale edeceksin. Edemezsen kalbinle buğz edeceksin. Peygamber Efendimiz demiyor ki bir problem gördüğünde falanca vakıfta falanca kişiler var onlara havale edeceksin. Onlar yapar sen karışma bir kenarda dur. Böyle bir söylem yok bizde. Dinimizde herkes bireysel olarak mesul. Yapacağı herhangi bir hayırla alakalı veya bir problemi gördüğünde siz onunla bireysel olarak mesulsünüz. Toplumda bir takım vakıfların, derneklerin, efendim çeşitli kuruluşların olması sizin mesuliyetinizi hafifletmiyor. Yani bu noktada insanımızın da bu havalecilik kültüründen kurtulması lazım. Yani bir kurtarıcı bekleyişi anlayışı var. Bu kurtarıcı sizsiniz, bizleriz, hepimiziz yani. Farklı bir kurtarıcı, sağdan soldan medet ummak. Bunlar bizi başarıya değil tembelliğe, atalete, bu maalesef bu acı tabloların, bu İslam dünyasının içerisinde olduğu hüzünlü tabloların sürekli haline gelmesi olur. Böyle bir beklenti, böyle bir havale kültürü. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım.
Evet. Diyelim. Çok güzel anlattınız. Allah razı olsun. Zaman zaman hakikaten evet. Anlatıcı koltuğunda siz oturun.
Evet.
Biz sizi dinleyelim. Gerçekten benim buna da ihtiyaç var. Benim
kurduğumun kırılması lazım. Yok.
Yoksa, Allah razı olsun.
Yoksa konuklara fazla söz vermiyorum.
Peki. Evet. O zaman son sözü müsaadenizle Akif'ten şu mısralara bırakalım.
Çok memnun olurum.
Tam buyurun. Buyurun. Çanakkale Destanı'nın 99. seneyi devresinde. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.